Ayrım 12.
Ama bu bahçe hiçbir zaman ortadan kalkmayacak. Öyle mi sanıyorsunuz? Burada kimse kalmazsa bahçe de ortadan kaybolacak. Tabiat her şeye hakim olur. Bir bahçenin yaşaması da dikkat, ilgi ve ustalık ister. Eğer burayı belediye alırsa, o zaman gereken ilgiyi gösterirler. Yeni yollar açar, fidanlar diker, ağaçların diplerine çöp kutuları koyarlar. Bu bahçeyi korumak için ellerinden geleni yaparlar. Ama bu bahçe böyle bir şeye gelmez. Vahşi bir yerdir burası. Monsieur Poirot, Miranda aradaki ince derenin kıyısından sesleniyordu. Poirot kuzun ne söylediğini anlayabilmek için ona doğru bir iki adım attı. Demek buradasınız. Portrenize modellik etmeye mi geldiniz? Miranda başını salladı. Hayır, onun için gelmedim. Ama sonra Michael resmimi yapmaya başladı. Mimar da söze karıştı. Evet, öyle oldu. Bazen insanın şansı yardım ediyor. Pek sevdiğiniz bu bahçede dolaşmaya mı çıkmıştınız? Miranda. Aslında kuyuyu arıyordum diye cevap verdi. Kuyuyu mu? Evet, vaktiyle bu koruda bir dilek kuyusu varmış. Eski taş ocağında mı? Böyle ocaklarda kuyu olduğunu bilmiyordum. Taş ocağının etrafında koru varmış. Burası da ağaçlık. Michael kuyunun nerede olduğunu biliyor ama yerini bana söylemiyor. Michael Garfield. Bunu kendi kendine arayıp bulman senin için daha eğlenceli olur. Özellikle böyle bir şeyin gerçekten olup olmadığını bilmezsen. İhtiyar Bayan Goodbody böyle bir kuyu olduğunu biliyor. Miranda bir an durdu, sonra ekledi. Büyücü o. Michael başını salladı. Goodbody köyümüzün büyücüsü Monsieur Poirot. Bildiğiniz gibi ekseri böyle yerlerde bir büyücü bulunur. Tabii kendileri böyle olduklarını söylemezler ama köylüler bunu sezerler. Fala bakar, begonyalarınızı büyüler, şakayıklarınızı kurutur, çiftçinin ineğinin süt vermesine engel olur ve ayrıca da aşk iksiri satarlar. Miranda, bir dilek kuyusuymuş diye ısrar etti. Kuyunun etrafında geri geri giderek 3 defa dolaşmak lazımmış. Ama bu bir tepenin yamacında olduğu için de bu işi yapmak hiç kolay değilmiş. Poirot'un omzunun üzerinden bahçe mimarına baktı. Sen, bana söylemesen de o kuyuyu günün birinde nasıl olsa bulacağım. Kuyu burada ama Bayan Goodbody'nin söylediğine göre onu kapatmışlar. Yıllar önce. Çünkü çok tehlikeliymiş. İçine bir çocuk düşmüş. Başkasının da aynı şekilde bir kazaya uğramasından korkmuşlar. Michael Garfield. Sen yine öyle düşünmeye devam et diye cevap verdi. Güzel bir hikaye o ama dilek kuyusu Belling'de. Miranda. Ben o kuyuyu biliyorum. Oldukça sıradan ve gülünç. Zaten orayı bilmeyen yok. Herkes için para atıyor ama su olmadığı için bir ses bile duymuyorsun. Ya vah vah. Miranda, ben buradaki kuyuyu bulacağım dedi. Büyücünün söylediği her şeye inanmamalısın. O kuyuya bir çocuğun düştüğünü hiç sanmıyorum. Herhalde vaktiyle o kuyuda bir kedi boğuldu. Miranda bağırdı. Ding dong da, kedi kuyuda. Yavaşça gerindi. Ben artık gideyim. Annem beni bekler. Derenin üzerinde atladı. 2 adama da güldükten sonra koşarak yoldan aşağı inmeye başladı. Poirot düşünceli bir tavırla mırıldandı. Ding dong da. İnsanlar istedikleri şeylere inanırlar. Michael Garfield, kız haklı mıydı yoksa, değil miydi? Adam düşünceli düşünceli ona baktı. Sonra da gülümsedi. Haklı tabii, burada bir kuyu var. Ve bu Miranda'nın da söylediği gibi iyice kapatılmış. Belki de kuyu gerçekten tehlikeliydi. Yine de onun bir dilek kuyusu olduğunu sanmıyorum. Bence bu Bayan Goodbody'nin renkli masallarından biri. Burada bir de dilek ağacı var. Daha doğrusu vardı. Yamaçtan yükselen bir huş ağacıydı. Halk etrafında geri geri giderek 3 defa dolaşır ve bir dilekte bulunurdu. Sonra ne oldu? Artık ağacın etrafında dolaşmıyorlar mı? Hayır. Sanırım ağaca 6 yıl kadar önce yıldırım çarptı. Gövdesi 2'ye ayrıldı. Böylece bu güzel hikaye de sona erdi. Miranda'ya bundan söz ettiniz mi? Hayır. Onun sadece kuyuyla uğraşmasını daha uygun buldum. Yıldırım çarpmış bir ağaç kızı fazla eğlendirmezdi. Öyle değil mi? Poirot, ben de artık gideyim dedi. Polis ahbabınıza mı? Evet. Yorgun görünüyorsunuz. Belçikalı içini çekti. Hakikaten de yorgunum. Bez ayakkabı veya sandal giyseydiniz daha rahat ederdiniz. Asla giymem. Anlıyorum. Şıklığa meraklısınız. Poirot'a baktı. Kılık kıyafetiniz pek güzel. Bıyıklarınız ise harika. Poirot. Bıyığımı fark etmiş olmanıza çok sevindim dedi. Onu fark etmemek mümkün mü? Belçikalı başını yana eğdi. Miranda'nın resmini onu hep hatırlamak istediğiniz için yaptığınızı söylediniz. Yani yakında buradan gidecek misiniz? Evet, bunu düşünüyorum. Ama burada rahatınız yerinde sanırım. Ah evet, küçük fakat tam bana göre bir evim var. Onun planını da kendim çizdim zaten. İşimi seviyorum. Ancak buradaki çalışmalarım artık beni tatmin etmiyor. Bu yüzden huzursuzluk duymaya başladım. İşiniz sizi neden tatmin etmiyor? Çünkü bana oldukça çirkin şeyler yapmamı teklif ediyorlar. Bahçelerine şekil vermemi istiyor, türlü fikirler yürütüyorlar. Bayan Drake'in bahçesini de düzeltecek misiniz? O çok istiyor. Önerilerimi de kabul edermiş gibi göründü. Düşünceli bir tavırla ekledi. Ama ona pek güvenemiyorum. Yani onun bahçeyi istediğiniz şekle sokmanıza engel olacağını mı düşünüyorsunuz? Bayan Drake sonunda kendi istediğini yaptıracak. Fikirlerimi çok beğendi ama tam çalışmaya başladığım sırada onun gelip tamamıyla başka bir şey isteyeceğinden korkuyorum. İşe yarar, pahalı ve gösterişli bir şey. Beni zorlayacak. İsteklerini yerine getirmem için ısrar edecek. Onun için kavga etmeden buradan ayrılmam iyi olacak. Yalnız Bayan Drake'le değil, diğer komşularımla da. Ünlü biri olduğum için belli bir yerde kalmak zorunda değilim. İngiltere'nin, Normandiya veya Britanya'nın bir köşesinde çalışabilirim. Doğayı güzelleştireceğiniz veya ona yardım edeceğiniz bir köşede mi? Veya belki de bomboş bir yer bularak sanki Adem'miş gibi hareket edeceksiniz. Siz daima böyle huzursuz muydunuz? Evet, bir yerde fazla oturamam ben. Ege Adalarına gittiniz mi? Evet, oraya tekrar gitmeyi de isterim. Bakın bu fikriniz harika. Bu adaların birinin yamacında güzel bir bahçe yaratabilirim. Belki orada selviler ya da kayalar vardır. Ama istedikten sonra oraya neler getirtemezsiniz ki? Tanrıların dolaşacağı bir bahçe. Evet, siz insanın kafasından geçenleri iyi okuyorsunuz değil mi Monsieur Poirot? Keşke okuyabilseydim. Bilmek istediğim fakat anlayamadığım o kadar çok şey var ki. Alelade bir şeyden söz ediyorsunuz değil mi? Evet, korkarım öyle. Yangın, cinayet ve ani ölümden mi? Hemen hemen. Ama doğrusu yangını düşündüğüm yoktu. Siz ne zamandan beri burada oturuyorsunuz Bay Garfield? Leslie Ferrier adında bir genç tanıyor muydunuz? Evet, onu hatırlıyorum galiba. Manchester'da bir avukatın bürosunda çalışıyordu değil mi? Daha doğrusu Harrison ve Leadbetter'ın yanında. Katipti sanırım. Bir hayli de yakışıklı bir delikanlıydı. Leslie Ferrier'in ölümü ani oldu değil mi? Evet, onu bıçakladılar. Bir kadın yüzünden sanırım. Herkes polisin katilin kim olduğunu bildiğini fakat delil bulamadığı için onu yakalayamadığına inanıyor. Leslie Ferrier'in Sandra adında bir kadınla ilgisi vardı. Kadının kocası meyhaneciydi. Leslie ile Sandra sevişiyorlardı. Sonra delikanlı başka bir kızla dostluk kurdu. Daha doğrusu öyle dediler. Tabii bu durum Sandra'nın hoşuna gitmedi. Gitmedi ya. Ama aslında Leslie Ferrier oldukça çapkındı. Birkaç kızla birden dolaşırdı. Hepsi de İngiliz miydi bu kızların? Bu soruyu neden sorduğunuzu anlayamadım. Hayır. Leslie'nin yalnız İngiliz kızlarıyla arkadaşlık ettiğini sanmıyorum. Çat pat İngilizce bilen ve söylediklerini anlayabilen her kızla gezerdi. Herhalde zaman zaman buraya yabancı kızlar da geliyordu. Tabii. Yabancı kızların gelmediği yer var mı? Yabancı hizmetçiler günlük hayatımızın birer parçası oldular artık. Güzel kızlar, çirkin kızlar, dürüst kızlar, dürüst olmayan kızlar, annelere yardım eden kızlar, hiçbir işe yaramayan kızlar ve birdenbire çıkıp giden kızlar. Olga gibi mesela. Evet, dediğiniz gibi. Leslie Ferrier Olga'yla da arkadaş mıydı? Aa, demek düşündüğünüz buydu. Evet, Olga ile Leslie çok samimiydiler. Fakat Bayan Lillewyn Smith'in bundan haberi yoktu sanırım. Yanılmıyorsam Olga gayet dikkatli davranıyordu. Çünkü her fırsatta ileride memleketine dönerek orada kendini bekleyen bir gençle evleneceğini anlatıyordu. Doğru olup olmadığını bilmiyorum. Acaba kızın uydurduğu bir hikaye miydi? Demin de söylediğim gibi Leslie yakışıklı bir delikanlıydı. Onun Olga'nın nesini beğendiğini hiçbir zaman anlayamadım. Kız öyle güzel değildi ama bir an düşündü. Her zaman heyecanlı bir hali vardı. Belki de Leslie bunu beğeniyordu. Tabii delikanlının diğer kız arkadaşları onun bu çapkınlıklarına çok kızıyorlardı. Poirot. Çok ilginç. İstediğim bilgiyi sizden alabileceğimi umuyordum, dedi. Michael Garfield merakla Belçikalı'ya baktı. Neden? Geçen günkü olayın Leslie ile ne ilgisi var? Geçmiş neden sizi bu kadar ilgilendiriyor? Bilmek istediğim bazı şeyler var. İnsan bazı olaylara nelerin sebep olduğunu öğrenmek ister. Hatta ben daha gerilere de gidiyorum. Olga Seminoff'la, Leslie Ferrier'in Bayan Lillewin Smith'le gizlice buluştuğu günlerden daha gerilere. Tabii ben onların gizlice buluştuklarını kesin olarak bilmiyorum. Bu benim fikrim. İkisine bir arada sık sık rastlardım. Fakat Olga bana hiçbir zaman açılmadı. Leslie Ferrier'e gelince, onunla fazla bir ahbaplığım da yoktu. Ben daha geriye dönmek istiyorum. Leslie Ferrier gençken bir suç işlemiş sanırım. Öyle. Daha doğrusu buradakiler öyle söylüyorlar. Bay Harrison onu düzeltebileceğini umarak yanına almış. İhtiyar Harrison iyi bir adamdır. Leslie'nin suçu sahte vesika tanzim etmekmiş sanırım. Evet. Ne var ki bu ilk suçuymuş. Hafifletici sebepler de varmış. Annesi mi hastaymış, yoksa babası mı ayyaşmış? Öyle bir şey işte. Sonuçta hafif bir cezayla yakasını kurtarmış. O meselenin ayrıntılarını bilmiyorum. Başlangıçta kendisinden kimse şüphelenmemiş sanırım. Sonra muhasebeciler defterleri kontrol etmişler ve işte ortaya çıkmış. Tabii bütün bunları kesin olarak bilmiyorum. Ortalıktan duydum. Evet, Leslie Ferrier'e sahtekarlık etmiş. Bayan Lillewin Smith öldüğü zaman da avukatlar kadının vasiyetnamesinin sahte olduğunu ortaya çıkarmışlar. Evet, kafanızdan neler geçtiğini anlıyorum. Bu iki olayı aralarında gizli bir bağ varmış gibi gözden geçiriyorsunuz. Sahtekarlıkta bir dereceye kadar başarı gösteren bir genç var. O yabancı bir kızla arkadaş oluyor. Bir vasiyetname kabul edilirse büyük bir servete konacak olan bir kızla. Evet öyle. Bu kızla sahtekar genç birbirleriyle çok samimiler. Delikanlı diğer sevgilisinden vazgeçip bu yabancı kızla gezmeye başlamış. Yani siz o sahte vasiyetnameyi Leslie Ferrier'in hazırladığını düşünüyorsunuz, öyle değil mi? Bu pekala mümkün. Olga'nın Bayan Lillewin Smith'in el yazısını kolaylıkla taklit ettiğini ileri sürdüler. Ama doğrusu ben buna pek ihtimal vermedim. Kız, yaşlı kadının mektuplarını yazardı. Fakat onların el yazılarının birbirine çok benzediğini sanmıyorum. Yani herhalde bu iki yazı fark edilemeyecek kadar birbirine benzemiyordu. Ama o sahte vesikayı Leslie ile birlikte hazırladılarsa ona bir diyeceğim yok. Delikanlı herhalde bu işi biliyordu. Ayrıca kendine çok güvendiği için sahtekarlığın meydana çıkmayacağını da sanıyordu. Tabii Leslie o ilk suçu işlediği zaman da aynı şeyi düşünmüştü. Sonra avukatlar vasiyetnameden şüphelendiler. El yazısı uzmanları çağırdılar, bir takım sorular sormaya başladılar. Herhalde Olga o zaman iyice korktu ve Leslie ile de kavga etti. Delikanlıyı bıraktığı gibi buradan kaçtı. Başını salladı. Bu güzel bahçemde benimle neden böyle şeylerden söz ediyorsunuz? Konuyu bilmek istiyorum. Bilmemek daha iyidir. Hiçbir zaman bilmemek. Her şeyi olduğu gibi bırakın lütfen. Oraya buraya giderek sorular sormayın. Hercule Poirot. Siz güzellik istiyorsunuz, dedi. Her ne pahasına olursa olsun güzellik. Bense gerçeği istiyorum. Daima gerçeği istedim. Michael Garfield güldü. Haydi, siz yine polis dostumuza gidin. Beni bu küçük cennetimde yalnız bırakın. Beni baştan çıkarmaya çalışmayın. 20. Poirot tepeye tırmandı. Artık ayaklarının ağrısını hissetmiyordu. Aklına bir şey gelmişti. Yeni bir tehlikenin farkındaydı Belçikalı. Tedbir almazsa kuşkusuz biri ölecekti. Küçük evin kapısını ona baş müfettiş Spence'in kız kardeşi Elspeth açtı. Çok yorulduğunuz belli. Girin lütfen, oturun. Abiniz burada mı? Hayır, polis merkezine gitti. Bir şey olmuş sanırım. Poirot fena halde irkildi. Bir şey mi olmuş? Hemen mi? İşte bu imkansız. Elspeth ona baktı. Ne demek istiyorsunuz? Hiç, yani birine bir şey mi olmuş? Evet ama bu birisinin kim olduğunu bilmiyorum. Her neyse. Müfettiş Reglan abime telefon ederek onu çağırdı. Çay içersiniz değil mi Monsieur Poirot? Belçikalı. Teşekkür ederim, diye konuştu. İçmeyeyim. Kaldığım pansiyona dönmem iyi olur sanırım. O acı çayı içmeye dayanamayacaktı. Elspeth'in kabalık ettiğini düşünmemesi için de Hemen bir mazeret aradı. Ayaklarım, ayaklarım çok ağrıyor. Ayakkabılarım kırlarda dolaşmaya pek uygun değil. Bunları değiştirmem uygun olacak. Elspeth Mackay, Belçikalı'nın ayaklarına baktı. Hakkınız var. Ayakkabılarınız buraya gerçekten de uygun değil. Rugan deri ayakları daima sıkar. Ha, aklıma gelmişken. Size bir mektup geldi. Üzerinde bir sürü yabancı pul var. Hemen getireyim. Bir iki dakika sonra döndüğü zaman elinde kalınca bir zarf vardı. Bunu Poirot'a uzattı. Eğer size gerekmiyorsa pulları alabilir miyim? Yeğenlerimden biri koleksiyon yapıyor da. Tabii. Poirot mektubu açarak kadına verdi. Elspeth ona teşekkür ederek içeri girdi. Belçikalı da mektubu açtı. Bay Gobin'in bürosu İngiltere'de olduğu için dışarıda iyi çalışıyordu anlaşılan. Adam hiçbir masraftan kaçınmamış ve çabucak da sonuç almıştı. Buna rağmen fazla bir şey öğrenememişti. Ama Poirot bunu önceden tahmin etmişti zaten. Olga Seminov doğduğu şehre dönmemişti. Ailesinden hayatta hiç kimse yoktu. Memleketinde sadece bir arkadaşı vardı. Yaşlıca bir kadındı bu. Olga arada sırada ona mektup yazarak İngiltere'deki hayatını anlatmıştı. Yanında çalıştığı hanımla arasının iyi olduğunu, kadının zaman zaman aksileşmesine rağmen çok da cömert davrandığını bildirmişti. Olga'nın son mektuplarında 1,5 yıl öncesinin tarihleri vardı. Kız bunlarda genç bir adamdan söz ediyordu. Onunla evleneceklerdi. Ama genç adamın hayatını kazanması, durumunu düzeltmesi de lazımdı. Onun için henüz kesin bir karar vermemişlerdi. Olga genç adamın adını hiç açıklamamıştı. Son mektubunda büyük bir mutlulukla her şeyin yolunda olduğunu yazıyordu. Olga'dan bundan başka mektup gelmemiş, kızın yaşlı dostu da onun İngiliz sevgilisiyle evlenerek başka bir yere gittiğini düşünmüştü. İngiltere'ye giden kızların çoğu böyle yapıyorlardı zaten. Evliliklerinde aradıkları mutluluğu bulunca eski dostlarına mektup yazmayı unutuyorlardı. İşte bu yüzden kadın hiç endişelenmemişti. Poirot her şeye uyuyor diye düşündü. Leslie evlilikten söz etmiş kıza ama belki de niyeti ciddi değildi. Olga mektubunda Bayan Levin Smith'in cömert olduğunu yazmış. Biri Leslie'ye para vermiş. Belki de Olga. Kız delikanlının sahte bir vasiyetname hazırlaması için yaşlı kadından aldığı paranın bir kısmını delikanlıya vermiş olabilir. Elspeth tekrar verandaya çıktı. Poirot kadına, Olga ile Leslie'nin sahte vasiyetnameyi birlikte tanzim etmiş olabileceklerini anlattı. Kadın bir an düşündü. Belki Olga ile Leslie sevişiyorlardı ama bunu saklamasını iyi bildiler doğrusu. İkisi hakkında en ufak bir dedikodu bile çıkmadı. Halbuki böyle küçük bir yerde bu tür olaylar hemen duyulur. Leslie Ferrier'in evli bir kadınla da ilgisi vardı. Belki bu yüzden Olga'ya Bayan Levin Smith'e bir şey söylememesini sıkı sıkıya tembih etti. Olabilir. Herhalde Bayan Levin Smith, Leslie Ferrier'in ahlaksızın biri olduğunu biliyordu. Kıza da onunla ilgilenmemesini söyleyecekti. Poirot mektubu katlayarak cebine soktu. Elspeth, bir çay içseydiniz dedi. Hayır, hayır. Pansiyona dönüp ayakkabılarımı değiştirmem gerek. Acaba abiniz ne zaman döner? Hiç bilmiyorum. Zaten onu neden istediklerini de söylemediler. Poirot bahçeden çıkarak kaldığı pansiyona doğru yürümeye başladı. Spence ile Elspeth'in evinden 100 metre kadar ilerideydi. Tam ön kapıya yaklaşırken kapı açılarak pansiyoncu kadın dışarı fırladı. 35 yaşlarında neşeli bir insandı. Bir hanım sizi görmeye geldi. Epey zamandan beri bekliyor. Kendisine nereye gittiğinizi ve ne zaman döneceğinizi bilmediğimi söyledim. Fakat beklemek istedi. Bir an duraklayarak, misafiriniz Bayan Drake, çok garip görünüyor. Aslında o pek sakin bir insandır fakat bir şok geçirmiş gibi. Kendisini oturma odasına aldım. Size çay getireyim mi? Poirot, teşekkür ederim dedi. İstemem. Böylesi daha iyi. Önce Bayan Drake'in derdi neymiş onu anlayayım. İçeri girerek oturma odasına gitti. Rowena Drake pencerenin önünde duruyordu. Yola bakmıyordu bu pencere. Kadın bu yüzden Belçikalı'nın geldiğini duymamıştı. Kapının açıldığını duyunca telaşla döndü. Monsieur Poirot, sonunda gelebildiniz. Saatlerden beri sizi bekliyormuşum gibi geliyor bana. Özür dilerim madam. Taş ocağı bahçesine gittim. Ayrıca dostum Bayan Oliver'la konuştum. O iki delikanlıyı gördüm. Yani Nick'le Desmond'ı. Nick'le Desmond'ı mı? Evet, biliyorum. Acaba onlar... Ah, insanın aklına türlü şeyler geliyor. Poirot usulca. Çok sarsılmışa benziyorsunuz, diye konuştu. Böyle bir şeyle karşılaşacağı hiç aklına gelmemişti. Karşısındaki o, kendinden emin, her şeye hakim olan Rowena değildi artık. Kadın, olayı duydunuz değil mi, diye sordu. Ah, belki de duymadınız. Neyi duyacaktım? Korkunç bir şey oldu. O öldü, biri onu öldürdü. Ölen kim madam? Demek gerçekten duymadınız. O zavallı da bir çocuktu. Ben de sandım ki, Allah'ım ne aptalmışım. Size her şeyi anlatmalıydım. Bana sorduğunuz zaman her şey olduğu gibi söylemeliydim. Bunu düşündükçe kendimi öyle suçlu hissediyorum ki. Bu konuda doğru bir karar verdiğimi zannediyordum. Ama bana inanın Monsieur Poirot, niyetim iyiydi. Gerçekten iyi niyetle hareket ettim ben. Oturun madam, oturun. Sakin olmaya çalışın ve bana meseleyi anlatın lütfen. Bir çocuk mu öldü? Bir çocuk daha. Bayan Drake, Joyce'un kardeşi dedi. Leo Reynolds mı? Evet, onun cesedini kır yollarından birinde bulmuşlar. Herhalde zavallı okuldan dönüyordu. Oynamak için çayın kenarına inmişti. Biri onun başını çaya sokmuş ve suyun altında tutmuş. Yani onu da Joyce gibi boğmuşlar, öyle mi? Evet. Artık bunların bir delinin işi olduğunu anladım. Üstelik onun kim olduğunu da bilemiyoruz. İşin en korkunç tarafı da bu. Bu konuda en ufak bir fikrimiz bile yok. Oysa ben katilin kim olduğunu bildiğimi sanıyordum. Evet, benim yaptığım da çok kötüydü. Olanları bana anlatmalısınız madam. Anlatmak istiyorum zaten. Onun için kalkıp buraya geldim. Bildiğiniz gibi Elizabeth Woodtaker'la konuştuktan sonra beni gördünüz. Bunun sebebi onun size toplantı gecesi beni bir şeyin şaşırttığını söylemesiydi. Yani o size benim bir şey gördüğümden söz etmişti. Holde, evimin önünde. Size hiçbir şey görmediğimi, beni şaşırtacak bir olay olmadığını söyledim. Çünkü duraladı. Ne gördünüz o gece madam? Size konuyu benimle konuştuğunuz zaman anlatmalıydım. O gece kütüphanenin kapısının yavaşça açıldığını gördüm. Sonra o dışarı çıktı.